Podcast dinle.
İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Haftanın son işlem günündeyiz. Ekonomide öne çıkan başlıkları aktaracağız. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Hazine Bakanı Lütfi Elvan, tabii önümüzdeki günlerde, bugünlerde baktığımızda G20 kapsamında istişarelerini devam ettiriyor ki biraz önce tweet attı. G20 toplantıları bağlamında Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Bruno Le Maire'la ikili ilişkilerimiz, ekonomi ve iklim değişikliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Biraz önce geldi. Kendisi sosyal medya hesabından, Twitter'dan paylaştı. Aslında bu ikili görüşmeler iki gündür devam ediyor ki geçtiğimiz saat diliminde de kendisi yine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'la bir görüşme gerçekleştirmişti ve Janet Yellen'la yapmış olduğu görüşmenin detaylarına ilişkin de Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdi bunun detaylarını izliyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Maliye Bakanları toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'la bir araya geldi. Yellen'la çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Elvan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konulara görüştüklerini belirtti. Elvan paylaşımında, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik ifadelerini kullandı. Bakan Elvan'ın G20 Maliye Bakanları toplantısında görüştüğü bir diğer mevkidaşı ise Güney Kore Hazine Bakanı Nam Ki Hong oldu. Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Bakanlar toplantısı vesilesiyle Venedik'te Güney Koreli mevkidaşım Sayın Nam Ki Hong'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerimizi ve küresel ekonomik gelişmeleri ele aldık dedi.
Lütfi Elvan'ın görüşmeleri bu dönemde sıklıkla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İngiliz şirketlerinin yöneticileriyle de bir araya geldi. Toplantıya katılımını sosyal medya hesabından duyuran Elvan, burada yaptığı sunumda Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için fırsat olduğunu vurguladı.
Türkiye, OECD ülkeleri arasında yatırımlarda en hızlı büyüyen ülkelerin başında geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, video konferans yöntemiyle bir araya geldiği İngiliz şirketlerin yöneticilerine işte böyle seslendi. Türkiye yabancılar için fırsat sunuyor dedi. Bakan Elvan, Londra merkezli Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alderman Emma Edem'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılımını sosyal medya hesabından duyurdu. Londra merkezli Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldık. Ekonomik görünüm, reform programımız ve ülkemizdeki yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk dedi. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Elvan, Birleşik Krallık iş dünyasının önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda ekonomik görünüm ve reform programı başlıklı sunum yaptı. Bakan Elvan'ın buradaki en önemli gündem maddesi ise yatırımlar oldu. Salgın sonrası üretimdeki iyileşmeye ve yatırımlara dikkati çeken Elvan, Türkiye'nin güçlü ve dinamik bir sanayi üretim altyapısına sahip olduğunu vurguladı. Türkiye, OECD ülkeleri arasında yatırımlarda en hızlı büyüyen ülkelerin başında geliyor dedi. Küresel tedarik zincirleri içinde Türkiye'nin avantajlı konumunun ticarette ulaşım maliyetlerini azalttığını ifade eden Elvan, Orta Asya ve Orta Doğu'ya yönelik gelişmiş dağıtım ağlarına sahip olan Türkiye'nin İngiliz şirketleri için önemli avantajlar sağladığını belirtti. Yatırımcılara yönelik teşviklerden de bahseden Elvan, Türkiye'nin yabancılar için fırsatlar sunduğunu vurguladı.
Efendim, gündemin diğer önemli başlıklarıyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da cuma namazını eda ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok soruya değindi aslına bakarsak, birçok noktaya değindi. Aşılama çalışmalarına değindi ki Diyarbakır'daki aşılama hızlanacak, bunu teşvik edeceğiz dedi. Diğer yandan önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Kurban Bayramı tatiline de temas etti. Onunla alakalı ulusa seslenişte son kararımızı vereceğiz dedi. Kendisi daha sonra Diyarbakır'da AK Parti genişletilmiş il toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Yine kendisi Diyarbakır'da olmaya devam ediyor. Bugün haftanın son işlem gününde cari açık açıklandı. Mayıs ayına ilişkin rakamlar geldi. Cari açık Mayıs ayında azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 919 milyon dolar azaldı ve 3 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer yandan ihracat birim endeksi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu rakamları açıkladı ve Mayıs ayında %13,1 oranında yükseliş gerçekleşti ve endeksinin %46,6'ya çıktığını belirtebiliriz. Yönümüzü yurt dışına çevirelim, Çin'le devam edelim. Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan indirdi ve 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak diyebiliriz. ABD Çin şirketlerini kara listeye almaya devam ediyor. 10 şirketi kara listeye aldı. Geçtiğimiz günlerde de 4 şirketi kara listeye almıştı. Son başlığımızda yine Çin var. Ülke dışındaki halka arzları gözden geçiriyor. Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu Çin şirketlerinin yurt dışında halka arz planlarını gözden geçirecek bir ekip oluşturdu. Başlıklar bu şekildeydi. Şimdi ise rakamlarla devam ediyoruz. Borsa İstanbul'la başlayacağız. BIST endeksindeki an itibariyle görünüm yukarı yönlü. 1380 puan seviyesinde %0,50'lik yükseliş var. Gün içerisinde aşağıda 1372 puan seviyesi test edildi. Bankacılık endeksine bakalım. 1221 puan seviyesi, yatay pozitif bir görünüm var. Burada da yukarıda 1224 puan seviyesi görüldü. Sınayi endeksiyle devam edelim. BIST sınayi endeksi 2449 puan seviyesinde %0,68'lik bir kazancı var. Peki an itibariyle en çok artanlarda hangi hisseler var? Onları da görelim. Erbosan ilk sırada %3,86'lık yükselişte. Albaraka Türk, Petkim, Kardemir D grubu ve Çimsa sıralamayı oluşturuyor. Azalanlara da bakalım. Azalanlar ekranlarınızda. Bera Holding, Logo Yazılım, Net Holding, Doğan Holding ve Selçuk Eza Depo sıralamayı oluşturuyor. Para piyasalarıyla devam edelim şimdi. Dolar TL ilk olarak gelecek. 8,66-72 seviyesinde %0,29'luk bir düşüşü var an itibariyle. Euro'daki son görünümle ona da bakalım. 10,29-26 seviyesinde yatay negatif bir görünüm var. Ve Euro-Dolar paritesi 1,18-70 seviyesinde %0,21'lik yükseliş var. Gün içerisinde 1,18-26'ya kadar geri çekildi. Dolar endeksinde son durum ne? 92,25 yatay bir görünüm var. Aşağıda da 92,23'e kadar geri çekildi. Borsalara da bakalım. Avrupa borsalarında yükseliş var bugün. Londra'da yarım puanın üzerinde, Paris'te %1,5'un üzerinde ve DAX endeksi Madrid borsasında da yükselişler var. Asya piyasalarına bakalım. Asya borsalarında kapanışlar nasıldı? Ağırlıklı olarak kırmızıydı. Çin Şangay Endeksi düşüşle tamamladı. Güney Kore'de %1'in üzerinde kayıp vardı ve Hindistan Japonya'da düşüşle tamamladı. Bunun aksine Hong Kong borsasında yarım puanın üzerinde yükseliş vardı. Amerika'da endekslerin görünümüne bakalım. Karışık bir seyir var. Nasdaq yatay negatif, Dow Jones yükseliyor. S&P'de de yükseliş var. 10 yıllık tarafa bakalım, tahvil tarafına. 1.34 seviyesinde yeniden dün 1.27 seviyelerine kadar geri çekilmişti. %3,88'lik yükseliş var. Ons altın tarafında son durum ne? 1803 dolar seviyesinde yatay bir görünüm var. 1797 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Peki grama nasıl sirayet ediyor buradaki hareketler? 502 lira seviyesinde, aşağıda da 501 lira seviyesine kadar gün içerisinde geri çekildi. Gümüşe de bakalım. 25 dolar 92 sent, %0,04'lük bir düşüş var. Ve petrol, Brent petrol cephesinde son durum ne? 75 dolar seviyesinde %1'in üzerinde yükseliş var. Aşağıda 73 dolara kadar geri çekildi. Rakamlar bu şekildeydi. Şimdi ise haberlerle devam ediyoruz.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Avrupa Birliği ile İngiltere İngiltere'nin Brexit sonrası dönem için imzalanan anlaşma çerçevesinde Avrupa Birliği'ne ödemesi gereken bedel üzerinde anlaşamıyorlar. Tabii İngiliz Financial Times gazetesinin öne çıkarmış olduğu bir haber var. O habere göre Avrupa Birliği İngiltere'nin 40 milyar sterlin borçlu olduğunu savunurken İngiltere ise borçlu olduğu miktarın 35 milyar ile 39 milyar sterlin aralığında olduğunu savunuyor. Diğer yandan buna ek olarak İngiltere hazinesi Avrupa Birliği'ne olan borcun hesaplar üzerinden yapılan bir tahmin olduğunu, ödenmesi gereken gerçek bir rakam olmadığını öne sürüyor. Hazine Avrupa Birliği'nden ayrılma için ödemesi gereken bedel için tahminini gelecek hafta güncelleyecek. Bu arada buna biraz da boşanma faturası deniyor Avrupa Birliği'nde. Bu bedelin ilk faturasının yani ilk ödemesinin 6 nokta küsür milyar sterlininin bu yıl sonuna kadar yatırılması gerekiyor. İşte bu rakamın daha önce de 70, 80, 90 hatta 100 milyar sterline kadar çıkarıldığı dönemler de oldu. Ancak şimdi 35-39 milyar sterlin arasıyla 40-41 milyar sterlin arasında gidip geliyor. Bu da rakam açıkçası biraz daha geriye çekilmiş gibi gösteriyor. Daha önceki rakamlara kıyasla bugünkü tartışılan rakamın İngiltere açısından oldukça olumlu bir rakam olduğunun da altını çizerek sözü tekrar sana bırakalım.
Alparslan, aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar diliyoruz. COSGAP'in koronavirüsten etkilenen imalatçı firmalara yönelik hızlı destek programına başvurular 6 Ağustos'a kadar uzadı. Mikro ve küçük işletmeler 75 bin liraya varan destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanabiliyor.
Pandemide yara alan işletmelere ekonomik destekler sürüyor. Koronavirüsten etkilenen işletmelere yönelik COSGAP desteğinde başvuru süresi 6 Ağustos'a kadar sürecek. Böylece imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin programdan yararlanması sağlanacak. Program kapsamında mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Söz konusu COSGAP desteğinden yararlanmak için işletmelerin koronavirüs salgınından önce faaliyette bulunması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde ise bu asgari gelir kriterine bakılmayacak. Uygunluk kriterlerini karşılayan işletmeler programa E-Devlet üzerinden başvurabiliyor.
Kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde gaz santrallerinin payı yükselişe geçti. Toplam elektriğin %22.7'si söz konusu santrallerden karşılandı.
Kuraklık elektrik üretiminde dengeleri tersine çevirdi. Hidroelektrik santrallerinin düşük üretiminin yerini doğal gaz santralleri aldı. Son 10 yılın ortalamasında hidroelektrik santrallerin toplam elektrik üretimindeki payı %23,2 olarak hesaplanırken en yüksek seviye 2019'da %29,2 oldu. Geçen sene ise bu seviye %25,6'ya geriledi. Hidroelektrik santrallerde yaşanan üretim düşüşü ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle karşılandı. Gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı 2020'de ise yeniden yükselişe geçti. Toplam elektriğin %22,7'si söz konusu santrallerden karşılandı. Bu yılın ilk 5 aylık döneminde hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payı %21,7 olurken doğal gaz santralleri %27,3 pay aldı. İthal, yerli ve taş kömürü santrallerin toplam payı ise 2020'de %34,8 olarak kayıtlara geçti. Kömür santrallerinin payı ise bu dönemde %31,9 seviyesinde gerçekleşti.
Ev sahipleri kiraları arttırmak gerekçesiyle kiracıları evden çıkarmaya çalışıyor. Kiracılar ev sahiplerini fırsatçı olmakla suçlarken ev sahipleri de düşük kalan kiralarını yükseltmenin hakları olduğunu söylüyor. Peki hangi taraf haklı? Detaylar haberimizde.
Arz sınırlı, talep çok olunca kiralar ciddi oranda yükseldi. Bu dönemde bazı ev sahipleri daha yüksek kira alabilmek için kiracılarından evi tahliye etmelerini istedi. Kiracılar ev sahiplerini fırsatçı olmakla suçlarken ev sahipleri de düşük kalan kiralarını yükseltmenin hakları olduğunu savunuyor.
Mal sahipleri, bu işe yatırım yapanlar ya da kirayla geçinen mal sahipleri mağdur da olabiliyor. Gerek pandemi sebebiyle gerek deprem risk sebebiyle özellikle yeni binalarda kiralar çok yüksek çıktığı için mal sahipleri beklenen kiraları elde edemiyorlar. Strese de giriyorlar. Benim ihtiyacım var şeklinde bir talep olabiliyor. Oğlum kızım oturacak şeklinde talepte bulunabiliyor.
Peki taraflardan kim haklı?
Bizim hukukumuzda serbest kira sözleşmesi hükmü geçerli. Ancak kiralamaya gelince iş özellikle konut kiralarında kira sözleşmelerine devlet her zaman müdahale etmek ihtiyacı duymuştur. Çünkü kiracıları biraz zayıf görerek koruma altına almıştır bir taraftan. Burada Yargıtay'ın uygulamasına bahsetmek lazım. Yargıtay uygulamada 5 yıl süre içerisinde kiracıya karşı açılan davaları reddediyor. Yani kira artışını tüfe oranında yukarı çıkaramazsın diyor. Bu da kiracı koruyan bir hüküm olarak öne çıkarmak durumundayız.
Ev sahibi haklı gerekçelerle kiracıyı tahliye etme hakkına sahip.
5. yılda mal sahibi günün koşullarına uygun yeniden kira talep edebilir. Eskiden sen şu anda 2000 ödüyorsun ama piyasada şu anda 3500, bunu ödeyeceksin deme hakkına sahip. Kiracı bunu kabullenmez ise o zaman mal sahibinin tespit davası açması lazım.
Efendim, Çin Ticaret Bakanlığı yabancı yatırımlar için önlemlerini sıkılaştırıyor. Özellikle de Çin ordusu, tarım ve teknoloji alanındaki yabancı yatırımlar Çin devletinin güvenliği için ön soruşturmaya tabi tutulacak. Diğer yandan Çin, ödeme hizmeti sunan şirketleri de denetleme kararı aldı.
Çin Ticaret Bakanlığı korumacı önlemlerini sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bakanlık, önümüzdeki 5 yıl için yürürlükte olacak kurallar paketini uygulamaya alıyor. Ocak ayında yürürlüğe giren yabancı yatırımların ülke güvenliği açısından gözden geçirilmesine yönelik önlemler ismini taşıyan yasal düzenleme esas alınacak. Yabancı yatırımların ulusal güvenlik politikaları, Çin ordusu, kritik tarım ürünleri, enerji ve teknoloji ürünleriyle ilgili herhangi bir sakınca oluşturup oluşturmadığının ortaya konması için ön inceleme yapılacak. Analistler, bu hamlenin Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı Çinli şirketleri inceleme kararlarının ardından yapıldığına dikkat çekiyor. Amerikan şirketleri iki ülke arasındaki ticaret savaşları yüzünden Çin'de yatırım yaparken bazı kısıtlamalara da tabi tutuluyordu. Şimdi inceleme süreçlerinin daha da sıkılaştırılması bekleniyor. Çin ödeme hizmeti şirketlerine karşı önlemlerini artırıyor. Alibaba'ya uygulanan önlemler diğer şirketlere de uygulanacak. Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, e-ticaret devi Alibaba'nın finansal teknoloji iştiraki Ant Grubu'a uygulanan tekel karşıtı önlemlerin diğer ödeme hizmeti şirketlerine de uygulanacağını söyledi. Pekin yönetimi bu kararla hem tekelciliği kırmayı hem de dijital para birimi Renminbi ile ödemeleri teşvik etmeyi planlıyor. Diğer yandan kara para aklama faaliyetlerinin ve kayıt dışı işlemlerin önlenmesi amaçlanıyor.
OECD koronavirüsün ekonomi etkilerine dair çalışmasını yayımladı. Pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerde 22 milyon kişinin işsiz kaldığı aktarılan çalışmada dünya çapında işsiz sayısının 114 milyona ulaştığı belirtildi.
Koronavirüs salgını dünyada 110 milyondan fazla kişiyi işsiz bıraktı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin koronavirüsün etkilerine dair yayımladığı çalışma, pandeminin istihdam piyasasını nedenle olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi. Gelişmiş ülkelerde koronavirüs sürecinde 22 milyon kişinin işsiz kaldığı aktarılan çalışmada, dünya çapında işsiz sayısının 114 milyona ulaştığına dikkat çekildi. Gelişmiş ülkelerdeki iş gücü piyasasının kısmen toparlandığını belirten OECD, pandemi öncesine göre 8 milyon kişinin hala işsiz olduğuna vurgu yaparak, 2022 sonunda bile salgın öncesi seviyelere dönüş beklemediğini bildirdi. Finans ve sigorta sektöründe salgına rağmen istihdam artarken daha az ücretli işlerde çalışılan saatlerde %28 düşüş görüldüğünü belirten OECD, gençler arasında artan işsizliğin endişe verici olduğunun altını çizdi. Pandemi sürecinde 114 milyon kişinin işsiz kalmasını değerlendiren OECD İstihdam Direktörü Stefano Scarpetta, eşitsizlik ve dışlanma sadece sosyal ayrışmaların bir sonucu değil, aynı zamanda üretkenlik ve ekonomik toparlanma için ayak bağı dedi.
Pandemi döneminde seyircisiz olarak düzenlenen Formula 1 yarışları artık seyircili olarak ekranlara gelecek. Ekim ayında Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek ve 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. Böylelikle baktığımızda 100 binin yarısından fazlası yabancı turistlerden oluşacak.
Türkiye 2021 F1 takvimine girdiğini duyurulmasının ardından yarışın biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı merak konusu olmuştu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak. Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın Genel Müdürü Sadi Hezber, Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık dedi.
1-2-3 Ekim tarihinde ev sahipliği yapıyor olacağız. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1 yarışlarına. Geçen sene hatırlarsınız en iyi organizasyon ve en iyi yarış seçilmiştik. En keyifli yarış seçilmiştik. Bu sene de bunun için çalışıyoruz. Çok keyifli bir organizasyon ve çok keyifli bir yarış ortaya çıkması için bütün şartları optimum bir şekilde hazırlıyoruz.
Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığı üzerinden satışa sunulacak. 12 Temmuz tarihinde biletler satışa çıktığı zaman bilet fiyatları da belli olacak. Yarış için 100 bin ziyaretçinin İstanbul Park'a gelmesi bekleniyor.
Turizme katkısı zaten yatsınamaz. Dediğim gibi 100 bin kişinin yarısı 50 bin. 50 bin kişiyi biz yurt dışından misafir etmeyi şu anda planlıyoruz. Bu Formula 1 izleyicisi ciddi anlamda gittikleri ülkelerde yüksek meblağlar harcayan kişiler, yaklaşık kişi başı 3000 dolara yakın bir harcama söz konusu. 2800 dolar Formula 1 ortalaması.
Efendim bitiriyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Podcast dinle.